İnönü Atatürk'ü anlatıyor. Hazırlayan Abdi İpekçi. Cem Yayın Evi, İstanbul, 1968. Bu kitap 107 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 5 Mayıs 2008. Okuyan Engin Ercan. İnönü Atatürk'ü anlatıyor, Abdi İpekçi'nin İnönü'nün sözlerini evinde bir ses makinesinin bandına alması ve aynen aktarmasıyla hazırlanmış, o devrin önemli olaylarına adı karışan tarihi kişilerin ve bazı tarafsız araştırmacıların bu konulardaki sözleri de ekler bölümünde toplanmıştır. Böylece İnönü'nün Atatürk hakkındaki görüşleriyle beraber o devrin yıllardır dedikodusu yapılan bazı olayları da bu kitapta yer almaktadır. Ön söz. Hatıraları İnönü kadar merak edilen bir devlet adamı herhalde azdır. Bu merak haksız da değildir. İnönü 1. Dünya Savaşı'nda cephelerde önemli görevlerde bulunmuştur. Milli mücadelede Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisliğinden Garp Cephesi Kumandanlığına kadar değişen birinci plandaki askeri faaliyetine Mondros Mütarekesi ve Lozan Barış Konferansı baş delegeliği gibi büyük siyasi görevlerle tamamlamıştır. Cumhuriyet kurulduktan sonra başbakan olarak uzun yıllar olayların içinde yaşamış, başrolü oynamıştır. Atatürk'ün ölümünden sonra 12 yıl Cumhurbaşkanlığı yapmış, 1950'den itibaren muhalefet lideri sıfatıyla Türk politikasında ön plandaki yerini korumuştur. İhtilalden sonra parlamenter düzene dönüldüğünde o kritik günleri yine başbakan olarak yaşamıştır. Yarım yüzyılı aşan bu hayatın sadece bir dönemi dahi ilgi çekici hatıraların konusu olabilirdi. Böylesine zengin bir tarihi geçmişe sahip devlet adamının hatıralarına karşı merak duymamak mümkün değildir. Bunun içindir ki İnönü'ye şimdiye kadar yalnız Türkiye'den değil yurt dışından da anılarını anlatması ya da yazması için türlü teklifler yapılmış, imkanlar hazırlanmıştır. Bu teşebbüste bulunanlar arasında şu satırların yazarı da vardı. Sayın İnönü tekliflerimiz karşısında kararsızlık göstermekteydi. Nihayet Atatürk'ün ölüm yıl dönümü vesilesiyle ebedi şefle ilgili hatıralarını anlatmayı kabul etti. Bu bize İnönü'nün sadece Atatürk hakkındaki görüşlerini ve anılarını değil, aynı zamanda o devrin yıllardır dedikodusu yapılan olaylarını da deşebilmek fırsatını verdi. Böylece bu konularda şimdiye kadar susmayı tercih eden İnönü'nün meseleleri ilk defa kendi açısından açıklamasını da sağlamış olacaktık. Sayın İnönü bu amaçla düzenlediğimiz soruları büyük bir dikkat ve titizlikle cevaplandırdı. Eksik söylemekten çekiniyordu. Hakiki ölçüsünde söylediği takdirde de lüzumsuz istismarlara yol açmaktan sakınıyordu. Atatürk'ün etrafından bahsederken söylediği şu sözler, sanırım konuşmalarındaki özelliği başka bir açıklamaya lüzum bırakmayacak şekilde ortaya koymaktadır. Ben her insanın en müsbet ve en kıymetli taraflarını hatırımda tutmaya çalışıyorum. Daha ziyade onları değerlendirmeye çalışıyorum. Bu manidar ifade bir bakıma İnönü'nün hatıralarını yazmaktaki hevessizliğin izahı olarak da kabul edilebilir. Sayın İnönü'nün bize yaptığı açıklamalar ilk bakışta bilinenlerin dışında önemli bir yenilik getirmeyen nitelikte gözükebilir. Aslında öyle sanıyoruz ki dikkatli bir okuyucu, ihtiyatlı ifadelerin ve İnönü'nün meşhur nüanslı uslubunun gerisinde birçok şeyleri sezebilecektir. Hatıralar ilk defa Milliyet Gazetesi'nde yayınlanırken bu sezgileri kolaylaştırabilmek amacıyla İnönü'nün değindiği olayların tarafsız araştırmacılarca hazırlanmış hikayelerinden aktarmalar yapmıştık. Hatıraları kitap haline getirirken bu yola daha geniş bir ölçüde başvurmayı uygun bulduk. Tarafsız araştırmacıların dışında olaylara adı karışan tarihi kişilerin yayımlanmış hatıralarından da yararlanıp bunları kitabın ekler bölümünde topladık. Böylelikle doğan karşılaştırma imkanının okuyucuya İnönü'nün sözlerini daha iyi değerlendirebilmek ve gerekli sentezleri yapabilmek hususunda yardımcı olacağına inanıyoruz. Hatıralar Milliyet gazetesinde yayınlanırken belirttiğimiz gibi, İnönü'nün sözlerini aynen nakledebilmek amacıyla konuşmaları bir ses makinesinin bandına kaydetmiştik. Okuyacağınız metin bu banttan zorunlu birkaç küçük rötuş dışında aynen aktarılmıştır. Sayın İnönü'nün bize hatıralarını anlatmak ve bunları yayınlamak imkanını vermek suretiyle gösterdiği yakınlığı şükranla anarız. Abdi İpekçi. Atatürk ile ilişkilerimiz. Atatürk ile bizim erkan-ı harp sınıflarında, harp akademisi, sınıflarımız birbirine yakındı. Atatürk benden 2 sene ileriydi. Erkan-ı harp sınıflarının diğer tahsil derecelerinde olduğu gibi birbirinden çok ayrı hayatları yoktur. Erkan-ı harp sınıflarına geçtiğinden itibaren 1. sene, 2. sene ve 3. sene öğrencileri, subayları gittikçe kaynaşan, az çok birbirini tanıyan hayat geçirirler. Ama bunlardan bazılarının birbiriyle yakın münasebetleri olur, bazılarının da uzak münasebetleri olur. Atatürk'le mektepte fazla bir münasebetimiz olmamıştır. Mektepten çıktıktan sonra orduda birbirimizin hayatını daha yakından işitir, tanır, ilgilenir olduk. Ben erkan-ı harp sınıflarından 1906'da memleketin siyasi bunalım içinde bulunduğu bir zamanda çıktım. Bu devirler erkan-ı harp sınıfları mezunlarının memleket meseleleriyle en ilgili ve faal oldukları senelerdir. Mektepten çıkar çıkmaz memleketin büyük tehlikeler karşısında ve siyasi hayatın büyük ümitsizlikler içinde bulunduğu bir ortama atılmış oluyorduk. Bu ortamda kurmay subaylar memleketin kaderiyle ve ufukta görünen yakın ihtimallerle gece gündüz meşgul olurlardı. Bu meşguliyet sırasında sınıflar arasında, rütbeler arasındaki farklar ayrılık yapmaz, anlaşma halinde bulunulurdu. İttihat ve Terakki dedikleri cemiyetin gizli devirlerinde ona dahildik. İhtilaller oldu. İhtilallerle beraber memleket meseleleri çıktı. Bu gelişmeler sırasında birbirimizi yakın rütbelerle yüzbaşı, kolağası, binbaşı tanır hale geldik. Mesela mektepte hiç görüşmemiş olduğumuz halde orduya yüzbaşı olarak çıktığımın ilk senesinde en iyi tanıdığım insanlardan birisi rahmetli Fethi Okyar'dı. Fethi Okyar Atatürk'ten 1, benden 3 sene evveldi. Onlar 3. orduda bulunuyorlardı. Ben 2. ordudaydım. Birbirimizle muhabere ediyorduk. Sonra ordu hayatında dolaşır temas ederdik. Birbirimizin bölgesine gittiğimiz zaman 40 yıllık arkadaş gibi konuşuyorduk. Meşrutiyetin ilanından sonra kısa zamanda çıkan iç ve dış seferler bizi ayırdı. Ama manevralar orduları bir araya getiriyordu. 5-10 senelik bir dönemde birbirlerini tanıyan kurmay subayların manevralarda birbirlerini tanımaları, günün meselelerini konuşmaları fırsatı hasıl olmuştu. Ama daha ileride büyük hadiselerde kader birliği yapacağımız ve beraber çalışacağımız gibi ihtimaller ufukta görünmüyordu. Atatürk'le yakın iş münasebetleri 1. Cihan Harbi ile başlar. 1. Harbin çıkmasıyla her birimiz bir cephede bir vazife almıştık. Mesela rahmetli Atatürk Çanakkale'de en büyük ve tehlikeli muharebelerini yaşarken ben genelkurmayda yani başkumandanlık karargahında harekat şubesi müdürü olarak hadiseleri yakından takip eder, vazife temasları yapardım. Bu günler yine hep ayrı ayrı işlerde bulunan tanışır insanların iyi münasebetleri şeklinde geçmiştir. Atatürk'le de bu şekilde temaslarım olmuştur. Atatürk 1. Cihan Harbi'nin ilk devrinde kısa zamanda büyük kumandan olarak çıktı. Bu arada benim de genelkurmayda vazifem bitti. İlk kumandanlıklarım Kafkas cephesinde oldu. Atatürk'le orada buluştuk. Ben cephe erkanı harp reisiydim. Atatürk kol ordu kumandanıydı. Henüz general olmamıştı, olmak üzereydi. Muharebe esnasında ben kol ordu kumandanı oldum, o da ordu kumandanı oldu. Böylece münasebetlerimiz daha yakın bir hale geldi. Gerek ordunun ve gerek memleketin atisi için en yakın münasebetlerimiz o zaman orada olmuştur. Atatürk'le aramızdaki siyasi ve içtimai bakımdan yakın bir anlaşma, Görüşlerimiz arasında uygunluk ve ilerisi için düşüncelerde açıklık, Kafkas cephesinde beraber bulunduğumuz o sıralarda teessüs etmiştir. Sonra ayrıldık oradan. Ben Filistin cephesine gittim ama bu ayrılık kısa sürdü. Ben Filistin cephesindeyken Atatürk oraya, benim mensup bulunduğum orduya, ordu kumandanlığına geldi. Böylece tekrar buluştuk ve muharebe sonuna kadar da beraber kaldık. Sonra da milli mücadelenin öncesi, başlangıç zamanları ve milli mücadelede Anadolu'da çalışma devri. 1916'dan 1938'e kadar 22 sene siyasi ve içtimai fikirlerde yakınlık. Yakın anlaşma, yakın tanışma, siyasi ve içtimai fikirlerde muvazilik. Bu hayat Atatürk'ün ölümüne kadar devam etti. Demek 1916'dan 1938'e kadar. 22 sene. Bu 22 sene memleketin yeni teşekkülünün, yeni devrinin, büyük hadiselerin bir oluşum devridir. Hadiseleri olduğu gibi görenler var, hakikatte olduğunun tam tersi şeklinde değerlendirenler var. Onların içinde ben de ömrümü tamamlıyorum. Atatürk, akşam pek aleni kavga ettik. Çekilmen lazım dedi. Soru: Atatürk'ün başbakanlığından ayrılışınıza dair şimdiye kadar çok şey yazıldı, çok şey söylendi. Dipnot: Bu konuda kitabın eklerinde İnönü'nün başbakanlıktan ayrılışı bölümüne bakınız. Bu meseleyi aydınlatacak bir açıklama yapmanızı rica edebilir miyiz? Bir akşam üzeri sofrada kavga eder gibi bir münakaşa geçti. Ertesi günü Atatürk'le görüştük. Kendisinin bana söylediği şuydu: Şimdiye kadar bin meselede bin defa kavga ettik. Ama az çok kapalı kavga ettik. Akşam pek aleni oldu. Bir müddet çekilmen, istirahat etmen lazım. Minnettar olurum sana dedim. Çok teşekkür ederim dedim. Hakikaten kendime hakim olamayacak bir vaziyetti. Olabilir, oluyor. Hepimizin her gün yanımızda bulunanlarla, birlikte çalıştıklarımızla başına gelen bir mesele. Münakaşa sebebi günlük meselelerdi. Soru: Münakaşanızın sebebi neydi? Türlü meseleler. Filan mesele nasıl oldu, falan mesele nasıl oldu? Şimdi teferruata ile hatırlayamayacağım. Bir takım meseleler, günlük meseleler. Soru: Son tartışmanızın Tevfik Rüştü Aras'ın Nyon konferansını izlerken güdülecek politika ve aldığı talimat konusunda çıktığı söylenir. Doğru mudur? Tevfik Rüştü Nyon'daydı, ben Ankara'daydım. Atatürk Florya'daydı. Tevfik Rüştü konferansta bazı teklifler, teşebbüsler yapıyordu. Bunlar bizim verdiğimiz talimata uygun değildi. Soruyordum, nereden çıktı bu? Atatürk haber veriyormuş ona dediler. Ama Tevfik Rüştü Bey dikkatliydi bu işlerde. Benim anladığım ikimizi de, Atatürk'ü de, beni de ayrı idare etmeye çalışıyordu. Anlaşılan Florya'dan sormuşlar, o da tabiatıyla malumat vermiş. Öyle olmuş, böyle olmuş. Aslında fazla ehemmiyetli bir şey değildi bu hadise. Etrafındakilerin dedikoduları. Soru: Atatürk'le aranızın açılmasında etrafındakilerin, sofrasındakilerin telkinleri mi etkili olmuştur? Şimdi mühim mesele budur. Bakın bir hatıramı anlatayım. İçeride karışıklıkların olduğu, bir takım ciddi meselelerin belirdiği bir sıradaydı. Atatürk'le oturmuş vaziyeti mütalaa ediyorduk. Birden bana şunları söyledi: Rejim aleyhtarlarının bir tek ümitleri vardır, bir tek ümitleri kalmıştır. Aramızda çıkacak ihtilaf. Seninle benim aramda çıkacak ihtilaf. İçeride, dışarıda ümit buna bağlanmıştır. Hatırında olsun bu. İşte ondan sonra herkes her şeyi her vesileyle söylerdi. Bunlar hiç tesir etmezdi Atatürk'e. Hasta olduktan sonra tesir etmeye başladı. Hastalığı ilerledikten sonra dedikodulardan müteessir olmaya başladı. Benim teşhisim budur. Atatürk'le birlikte çalışmamızı iki ayrı devrede izah edebilirim. Başlangıçtan hastalığına kadar şöyle olmuştur. Akşamları bir araya gelir, toplanırız. O coşar, biz coşarız. Meydan okuyucu bir takım konuşmalar olur. Hepimiz katılırız buna. Atatürk dahil şöyle yapalım, böyle yapalım diye bir takım kararlar alır ve gece geç vakit dağılırız. Ertesi sabah uyanınca düşünürüm. Dün akşam bir takım şeyler konuştuk, bir takım kararlar aldık. Hemen kalkar Atatürk'e giderim. Onu yataktayken uyandırırım, oturup konuşuruz. Söylerim. Dün akşam biz yine coştuk, şunu yapalım, bunu yapalım diye kararlar aldık. Ama olacak şeyler değil, nasıl yapacağız? Canım sen bildiğini yap der bana. Sonra bir devir oldu. Yine aynı şekilde akşamları toplanıp alınmış kararları ertesi sabah görüşmeye gittiğimde artık sen bildiğini yap demiyordu. İsrar ediyordu bu sefer, asabileşiyordu. Esaslı bir değişiklik olmuştu Atatürk'te. Doktorlarına sordum, hastalığın bir safhasıdır bu dediler. Yani demek istediğim şudur ki, Atatürk'ün sıhhati ciddi olarak bozulduktan sonra sinir hakimiyeti, sinir sükuneti zayıflamıştı. Bu birlikte çalışmalarımızı etkiliyor ve etrafında telkinler yapanlar için ümitli bir hal yaratıyordu. Soru: Vazifeden ayrılmanız bir dargınlık şeklinde mi olmuştu? Ondan sonraki görüşmeleriniz nasıl geçmişti? Mesela hastalığı ağırlaştığı zaman kendisine yapılan ilk konsültasyonda sizin de bulunmanızı istediği söylenir. Bu olayı nasıl yorumlarsınız? O konsültasyonu hatırlamıyorum. Yalnız hastalığı ilerlediği zaman beni görmek istemiş. Dolmabahçe Sarayı'na çağırtmıştı. Zannediyorum Mart ayıydı. Gittim Atatürk'e Dolmabahçe'de misafir oldum. Bir hafta kadar kaldım orada. Sıkı bir perhiz ve kontrol altındaydı. Dostça, yani aramızda hiçbir şey olmamış gibi konuştuk. Soru: O konuşmalarınızı hatırlar mısınız? Nelerden bahsetmiştiniz? Size o zaman söylemiş olduğu önemli bir söz var mıydı? Konuştuklarımız her zaman konuştuğumuz şeylerdi. Özel olarak hatırımda kalacak bir nirengi noktası yok. Günün meselelerini konuşuyorduk, arkadaşça konuşuyorduk. Sonra ayrıldım, Ankara'ya döndüm. Bir süre sonra Fransa'dan doktoru Fissinger gelmişti kontrol için. O arada ben de rahatsızlanmıştım. Atatürk, Fissinger'ın beni görüp tedavi etmesi için ısrar etti. Fissinger Ankara'ya geldi ve benimle bir müddet meşgul oldu. Bu arada ondan daima havadis alıyor, sıhhi durumunu takip ediyordum. Bir müddet sonra ziyaretine gitmek istedim. Haber gönderdi. Benim de rahatsız olduğumu, hasta olduğumu, yerimden kıpırdamamam, istirahat etmem gerektiğini söylüyordu. Atatürk'le son görüşme ve temaslarımdan hatırımda kalanlar bunlardır. Atatürk'ün İnönü soyadını verişi. Soru: Atatürk'ün kendi soyadını alışı ve sizin soyadınızı takışı nasıl olmuştu? Atatürk benim muharebe hatıralarına istinat eden bir soyadı almamı uygun gördüğünü söyledi ve sonra bunu bana yazıyla bildirdi. O mektubunu kıymetli bir hatıra olarak saklarım. Atatürk'ün soyadı ise ciddi bir mesele olmuştu. Bu iş için parti tarafından rahmetli Recep Peker görevlendirilmişti. Başından sonuna kadar o takip etti. Bir komisyon kurulmuştu ve yapılan teklifler önce orada inceleniyordu. Peker, arkadaşları muhitinde teklifleri topluyordu. Her biri hakkında bana ve Atatürk'e bilgi veriyordu. Hepsini aramızda münakaşa ediyordu. Sonunda kendisi de teklifler arasında Atatürk soyadını benimsedi ve bir kanunla bu ismi gerçekleştirdik. Birinci ayrımın sonu, sayfa 16.